Ayrım 10.
Bu insanlar öylesine düzenli bir yaşam sürüyorlardı ki, çoğu 100 yaşına kadar yaşadığı halde kimsenin saçı ağarmıyordu. Çok da konukseverler. Köye yeni biri geldiğinde kadınlar elleriyle yüzlerini kapayıp ağlamaya başlar, "Nasılsın, demek bizi görmeye gelmek için bunca sıkıntıyı göze aldın" diye bağırırlardı. Ziyaretçilere hemen en sevilen tupi içkisi ikram edilirdi. Bir bitkinin köklerinden yapılan şarap rengi bu içki biraz sertti ama mideye çok iyi geliyordu. Tupi erkeklerinin birden çok kadınla evlenmelerine izin veriliyordu. Erkekler eşlerinin hepsine de aynı oranda bağlıydılar. Bütün ahlak sistemleri iki temel üzerinde yükseliyor. Savaşta sağlamlık ve eşlere karşı sevgi diye anlatıyor Montan. Kadınlar da bu düzenlemeden memnunlardı. Hiç kıskançlık duymuyorlardı. Cinsel ilişkileri konusunda rahattılar. Tek yasakları şuydu: kimse yakın akrabalarıyla sevişemezdi. Karısı şatonun alt katında oturan Montan, tupilerin yaşamına ilişkin bazı ayrıntılardan şöyle söz ediyor. "Evliliklerinin güzel özellikleri arasında bir tanesi var ki ondan söz etmeden geçemeyeceğim. Bizim eşlerimiz başka kadınlara karşı aşk, sevgi duymamızı ne kadar engellemeye çalışıyorlarsa, onların eşleri de erkeklerinin başka kadınlara aşk duymasını sağlamak için o kadar çaba gösteriyorlar. Kocalarının saygınlığına her şeyden çok önem veren bu kadınlar, üstlerine olabildiğince fazla kuma gelsin diye her türlü sıkıntıyı, üzüntüyü göze alıyorlar. Çünkü erkeğin eşlerinin sayısı onun saygınlığının bir ölçüsü." Kuşkusuz tuhaf bir durumdu bu. Yine de Montan bunda hiçbir anormallik görmüyordu. Tabii onun gibi düşünenler azınlıktaydı. Kolomb'un keşfinden sonra yeni topraklara ayak basmak üzere Avrupa'dan gelen İspanyol ve Portekizli koloniciler, yerlilerin hayvanlardan yalnızca bir parça daha gelişmiş olduklarına kanaat getirmişlerdi. Katolik şövalye Ville Gagnon onları insan yüzlü hayvanlar diye niteliyordu. Calvinci bakan Richard'a göre bu insanların bir ahlak anlayışı yoktu. Bu sersemler iyi ile kötüyü birbirinden ayırmaktan acizler. 5 Brezilya katlı kadını inceleyen Doktor Loran, onların adet görmediklerini ve bu yüzden kategorik olarak insan ırkına dahil edilemeyeceklerini iddia etmişti. İspanyollar onları hayvanlar gibi boğazlamaya başladılar. Çünkü nasılsa onlar insan değildiler. Kolomb'un keşfinden 42 yıl sonra, yani 1534'te Aztek ve İnka imparatorlukları yok edilmiş, yerli halkları köleleştirilmiş ya da katledilmişti. Montan bu barbarlığı Bartolomeo Casas'ın Bravissima Relación de la Construcción de las Indias adlı kitabında okuyup öğrendi. 1552 yılında Sevilla'da basılan bu kitap 1580 yılında Jacques de Migrot tarafından İspanyolların yeni dünya denilen doğu topraklarında yerlilere uyguladıkları zulümler adıyla Fransızca'ya çevrilmişti. Yerlileri yıkan kendi misafirperverlikleri ve silahlarının güçsüzlüğü olmuştu. Kentlerinin, köylerinin kapılarını İspanyollara açmışlar, en hazırlıksız anlarında konuklarının kendilerine karşı kötü niyetli olduklarını anlamışlardı. İlkel silahları İspanyolların top ve kılıçları karşısında etkisizdi. İşgalciler kurbanlarına hiç acımadılar, çocukları öldürdüler, hamile kadınların karınlarını yardılar, gözlerini oydular, bütün bir aileyi bir arada yaktılar, geceleri köyleri ateşe verdiler. İspanyollar köpeklerini özel olarak eğitiyor, onları kaçan yerlerin peşinden ormana salıyorlardı. Yerli erkekler birbirlerine demir zincirlerle bağlanarak gümüş ve altın madenlerinde çalışmaya gönderildiler. Birisi öldüğü zaman bedeni kesilerek zincirden çıkartılıyor, zincire bağlı öteki yerler hiçbir şey olmamış gibi çalışmaya devam ediyorlardı. Yerlilerin çoğu madenlerde 3 haftadan fazla dayanamadı. Kadınlara kocalarının gözleri önünde tecavüz ediliyor, kadınların bedenleri parça parça kesiliyordu. En sık rastlanan işkence yöntemi çene ve burnu kesmekti. Las Casas köpekleriyle yaklaşan İspanyol askerlerini gören bir yerli kadının kendini çocuğuyla birlikte astığını anlatıyordu. Bir asker gelip çocuğu kılıcıyla ikiye bölmüş, bir parçasını köpeğine verdikten sonra çocuğun İsa'nın cennetine gitmesi için papazdan son görevini yerine getirmesini istemişti. Kadınlarla erkekler birbirlerinden ayrılmıştı. Çaresiz, korku içindeki yerler arasında intihar edenlerin sayıları giderek artıyordu. Montan'ın doğduğu 1533 yılından yazarın 3. kitabının yayınlandığı 1588 yılına kadar yeni dünyanın yerli nüfusu 80 milyondan 10 milyona düşmüştü. Yerlileri doğurarken İspanyolların vicdanları rahattı. Çünkü normal bir insanın ne demek olduğundan emindiler. Mantıkları onlara normal insanın pantolon giydiğini, tek bir eşi olduğunu, örümcek yemediğini ve yatakta yattığını söylüyordu. Dillerini hiç anlayamıyorduk. Davranışları, dış görünüşleri, hatta kılık kıyafetleri bile bizimkilerden çok farklıydı. Hangimiz onların vahşi birer hayvan olduğunu düşünmedi ki? Hangimiz sükunetlerini, aptallıklarına, cehaletlerine yormadı? Üstelik bizim el öpme, eğilerek selam verme gibi alışkanlıklarımızdan bile habersizdiler. Görüntüleri insana benzeyebilirdi ama pantolon giymemeleri olacak iş değildi. Sözü edilen kasaplığın altında kötü bir akıl yürütme yatıyordu. Normal olanı anormal olandan ayırmaya çalışırken, özel durumlardan yola çıkarak genel bir kural türettiğimiz tüme varım mantığının tipik adımlarıyla ilerleriz. Mantıkçıların ifadesiyle A1 eşittir O, A2 eşittir O ve A3 eşittir O ise bütün A'lar O'dur. Birisinin zeki olup olmadığına karar vermek için onda o güne kadar rastladığımız zeki insanların özelliklerini ararız. Eğer o zamana kadar birinci, ikinci ve üçüncü resimdeki gibi zeki insanlara rastladıysak, zeki insanların çok okuduklarına, siyah giydiklerine ve ağırbaşlı göründüklerine inanma eğiliminde oluruz. Bu durumda dördüncü resimdeki gibi görünen birini aptal olarak değerlendirebilir, hatta belki de onu öldürebiliriz. Yatak odalarına Alman sobası konduğunu görünce dehşete düşen Fransız gezginleri, Almanya'ya gelmeden önce kendi ülkelerinde pek çok iyi şömine görmüş olmalılar. Bunlardan bir kısmı birinci resimdekine, bir kısmı ikinci resimdekine, bir kısmı da üçüncü resimdekine benziyordu belki. Onlar da bu gördükleri kadarından yola çıkarak iyi bir ısıtma sisteminin mutlaka açık olması gerektiği sonucuna vardılar. Montan bu kibirli tavırdan üzüntü duyuyordu. Evet, Güney Amerika'da vahşiler vardı ama örümcek yiyen yerler bunlardan değildi. Herkes alışık olmadığı şeyi barbarca buluyor, hakikate ya da doğru akıl yürütme yöntemine ilişkin ülkemizdeki alışkanlıklardan, burada üretilen fikirlerden başka ölçütümüz yok. Kusursuz din, kusursuz idare biçimi, her şeyin en gelişmişi, en iyi uygulaması burada, bu ülkede. O barbar ve uygar arasındaki ayrımı bir kenara atmak istemiyordu. Bazı ülkelerin gelenek ve görenekleri ötekilerden tabii daha uygar, daha anlamlıydı. Ona göre kültürde görecelikle en az milliyetçilik kadar kötüydü. Montan'ın asıl yapmak istediği bizim bu farkları belirlerken yaptığımız hataları düzeltmekti. Ulusumuzun pek çok erdemi olabilirdi ama bu erdemlerin ulusun bizim ulusumuz olmasıyla hiç ilgisi yoktu. Yabancı bir ülkenin kusurlu yanları olabilirdi ama o ülkenin yalnızca alışık olmadığımız göreneklerinden yola çıkarak böyle bir karara varmamız yanlıştı. Neyin iyi olduğunu belirlemek için milliyet ve aşinalık gibi iki ölçütü temel almak son derece saçmaydı. Fransız görenekleri burnunun içinde sümük olan bir insanın mendille sümkürmesini buyurur. Montan'ın bir arkadaşı buna karşı çıkıyor, avuç içine sümkürmenin daha iyi olacağını iddia ediyordu. Hareketini savunmak için bu pis sümük, kaliteli ketenle sarılıp sarmalanıp bütün gün üstümüzde taşınmayı hak edecek kadar önemli bir şey mi ki diye sordu. Aslında söyledikleri hiç de mantıksız değildi. Alışkanlıklarım yüzünden başka ülkelerdeki benzer görenekleri iğrenç bulmamızın ne kadar da garip olduğunu fark edememiştim. Davranışları değerlendirirken ön yargılı olmak yerine dikkatle akıl yürütmeliydik. Aşina olmadıklarıyla yetersiz olanı rahatça aynı kefeye koyanlar, Montan'ı hüsrana uğratıyor, böyle yaparak eski büyük filozofların alçak gönüllü olmak gerektiği konusundaki öğütlerini yok sayıyorlardı. Gelmiş geçmiş en bilge adam kendisine ne bildiği sorulduğunda tek bildiğinin hiçbir şey bilmediği olduğunu söylemiştir. Öyleyse tek kaş havada hafif şaşkın bir ifadeyle gerçekten mi ne kadar tuhaf diye tepki vererek Gaskonya'da burnunu avucuna sümkürdüğünde Montan'ın arkadaşının karşılaştığı ve en uç birimiyle ifade etmek gerekirse Güney Amerika kabilelerinin yok olmasına neden olan tepki de buydu. Aslında bizde bir anormallik olduğunu, hatta bizim insan olmadığımızı ima etmeye çalışan biriyle karşılaştığımızda ne yapmalıyız? Belki de tarih boyunca çeşitli insanlara ya da ırklara yöneltilen anormallik suçlamalarının yöreyle ve tarihle ne kadar bağlantılı olduğunu hatırlamalıyız. Bu suçlamanın üzerimizdeki etkisini azaltmak için zamana ve yöreye bağlı olarak göreneklerin ne kadar çeşitlilik gösterdiğine şöyle bir bakmamız yeterli olacaktır. Bir grubun belli bir zamanda anormal bulduğu şey daima bu biçimde algılanamaz, algılanmayacaktır. Aslında bizler aklımızdaki sınırları aşabiliriz. Montan kütüphanesini ön yargı sınırlarını aşabilmesine kendisine yardımcı olacak kitaplarla donatmıştı. Bunların arasında tarih kitapları, seyahatnameler, misyonerlerin raporları, kaptanların seyir defterleri, başka ülkelerde üretilmiş edebiyat yapıtları ve garip balıklar yiyip garip giyinen kabilelerin resimlerini gösteren kitaplar vardı. Bu kitaplar sayesinde Montan daha önce hiç bilmediği yanlarını keşfedebildi. Romalılara, Yunanlılara benzeyen yanlarını, Gaskonyalılardan çok Meksikalılara ve Tupilere benzediğini, altı kadınla evlenmeyi, sırtını tıraş etmeyi ya da günde 12 kez yıkanmayı isteyebileceğini öğrendi. Tacitus'un Tarihsel Olaylar adlı yapıtı, González de Mendoza'nın Çinlilerin tarihi, Goulart'ın Portekiz tarihi, Levelski'nin Pers tarihi üzerine yazdığı kitaplar, Afrikalı Leo'nun Afrika yolculukları, Lusignano tarafından kaleme alınan Kıbrıs tarihi, Postel'in Türk ve Doğu öykülerinden yaptığı derlemeler ve garip hayvanların resimlerini de içeren Münster'in evrensel kozmografisi sayesinde böyle özellikleri olan tek insanın kendisi olmadığını anlamış, kendini daha az yalnız hissetmişti. Başkalarının evrensel gerçekle ilgili iddialarından bunaldığı bir anda Montan, evren konusunda antik çağın büyük filozofları tarafından geliştirilen kuramları yan yana getirip birbirleriyle karşılaştırmıştı. Düşünürlerin her biri evrenle ilgili bütün gerçeklere vakıf olduklarını düşünüp kendilerine güveniyorlardı ama ortaya çıkan sonuca göre hepsinin görüşleri de birbirinden çok farklıydı. Bu karşılaştırmalı çalışmadan sonra Montan bunlardan hangisini kabul etmesi gerektiğine ilişkin hiçbir fikri olmadığını alaycı bir biçimde ifade ediyordu. Platon'un ideaları mı, Epikuros'un atomları mı, Demokritos'un uzay ve çekim gücü mü, Thales'in suyu mu, Anaximander'in sonsuz doğası mı, yoksa Diyojenes'in esareti, Pitagoras'ın sayıları ve simetrisi, Parmenides'in sonsuzluğu, Muzayyus'un birliği, Apollodorus'un ateş ve suyu, Anaxagoras'ın homojen parçacıkları, Empedokles'in farklılık ve uyumu ya da Heraklitus'un ateşi mi? Yoksa o hiç yanılmaz, kendinden emin insan aklı tarafından yaratılan sayısız doktrin, varılan sayısız yargı içinden başka herhangi biri mi? Yeni dünyanın ve antik çağda yazılan metinlerin keşfinden sonra Montan'ın saldırganlık, kendine sonsuz bir güven ve inanç duyma biçiminde kendini gösteren, o huzursuz edici insan kibri diye nitelediği şeyin ne olduğu iyice anlaşılmıştı. İnsan bilgeliği diye nitelenen ahmaklıkları zekice bir araya getirebilen kişi harikulade bir hikaye yaratabilir. İnsan zekasını bu denli yüksek noktalara taşıyan önemli kişilerin bile belirgin, kocaman hatalar yaptıklarını gördükten sonra insanla, insan sağduyusuyla ve insan aklıyla ilgili neler söylenebileceğini tahmin etmek zor olmasa gerek. 17 ay boyunca at sırtına dolaştığı Avrupa yolculuğunun da Montan için çok yararlı olduğunu unutmamalıyız. Başka ülkeleri görüp tanımak, oralardaki yaşama tanıklık etmek, Montan'ın kendi yaşadığı yerde hissedebileceği sıkıntıları da azaltmıştı. Bir toplumun garip diye nitelediğini bir başkası son derece normal karşılayabiliyordu. Yabancı ülkeler görmek bizi yöresel kibrimizden uzaklaştırır, bizim başka olasılıkları görmemizi, kendimizle daha barışık olmamızı sağlar. Atina, Augsburg, Cusco, Meksika, Roma, Sevilla, Gaskonya gibi herhangi bir bölgede oluşmuş normal kavramı içinde doğamıza özgü yalnızca birkaç özellik yer alabilir. Öteki özelliklerimiz ise hiç de adil olmayan bir biçimde barbarca ve tuhaf diye nitelendirilir. Aslında tüm insanlar insanlığın bütün hallerini üzerlerinde taşırlar. Ancak öyle görünüyor ki hiçbir ülke bu karmaşanın içinden tek başına çıkamıyor. Montan'ın tavanına yazdırdığı 57 alıntı arasında Terence'den bir cümle de vardır. Homo sum humani ame nihil alienum puto. Ben bir insanım, insanca olan hiçbir şey bana yabancı değildir. Hem at sırtında hem de düş gücünün yardımıyla sınırlar ötesine yolculuk eden Montan, bizi yaşadığımız yöreye özgü ön yargıları bir yana bırakmaya ve dünya vatandaşı olmaya davet ediyordu. Böylece ön yargılarımız yüzünden yaşadığımız kişilik bölünmesini artık yaşamayacak, kendimizi çok daha az baskı altında hissedebileceğimiz bir yaşam sürebilecektik. Anormallik suçlamalarıyla baş etmenin en iyi yollarından biri de dostluk kurmaktır. Dostumuz her şeyden önce bizi başkalarının bulduğundan daha normal bulacak kadar iyi niyetli ve anlayışlıdır. Gündelik eş dost muhabbetlerinde çok iğneleyici, seks düşkünü, umutsuz, budala, zeki ya da hassas biri diye yaftalanmamıza yol açacak düşüncelerimizi dostlarımızla paylaşırız. Dostluk aslında başkalarının mantıklı diye kabul ettiklerine karşı kurulan küçük bir komplodur. Epikuros gibi Montan da dostluğun, mutluluğun temel öğelerinden biri olduğuna inanıyordu. Bence doğru kişilerin, denklerin birbirini bulduğu bir dostluktan değerlisi yoktur. Evet, bir dost. Bir dostla sık sık görüşmenin sudan daha serinletici, ateşten daha gerekli olduğunu anlatan eski bir söz ne kadar da doğrudur. Bir zamanlar Montan da böyle bir dostluk yaşamıştı. 25 yaşındayken Bordo Parlamentosu üyesi olan 28 yaşındaki yazar Etienne de la Boete ile tanıştırılmıştı. İlk görüşte dost olmuşlardı. Tanışmadan önce de birbirimizi arıyorduk çünkü birbirimiz hakkında çok şey duymuştuk. İkimiz de ötekinin kim olduğunu hemen anladık, kucaklaştık. İlk tanışmamız kalabalık bir festival zamanına denk geldiği halde birbirimize öyle uyum sağladık, öyle hoş bir sohbete daldık, öyle yakınlaştık ki o andan itibaren kimse bize birbirimizden daha yakın olamadı. Montan bu dostluğun 300 yılda bir görülen türden olduğuna inanıyordu. Sıradan birliktelikler için kullanılan arkadaş sözcüğüyle kendi kurduğu dostluk arasında hiç benzerlik yoktu. Normalde arkadaş ya da arkadaşlık dediğimiz yalnızca bir şans ya da fırsat eseri tanıştığımız kişiler ve bu kişilerle kurduğumuz yakın ilişkilerdir. Bu türden bir ilişkide arkadaşlar birbirlerine destek olurlar. Benim sözünü ettiğim dostlukta ise iki ruh kaynaşarak öyle evrensel bir birleşim oluşturur ki başlangıçta onları birleştiren mührün izleri bile görünmez olur. İnsanların çoğu onda düş kırıklığına yol açmasa, Montan kendini onlardan bunca sakınmak zorunda kalmasa, bu dostluk bu kadar da kıymetli olmazdı. Onun La Boetia'ya duyduğu derin bağlılık, başkalarıyla kurduğu ilişkilerde kuşku uyandırmaktan kaçınmak, tek kaş kaldırılarak kendisine yöneltilen bakışlardan sakınmak için kendi imgesini nasıl sansürlemek zorunda kaldığının bir göstergesiydi. Yıllar sonra Montan, La Boetia'ya olan sevgisinin neden kaynaklandığını şöyle dile getirmişti. Luiseu Juseu de Mavraya imaj. Yalnızca o benim gerçek yüzümü görme ayrıcalığına sahipti. Yani Montan'ın bütün başka arkadaşlar arasında bir tek La Boetie'yi tam olarak anlıyordu. La Boetie Montan'ın olduğu gibi davranabilmesini sağlamış, onun psikolojik durumuna gösterdiği hassasiyetle dostuna kendisi gibi olma olanağını sunmuştu. Kişiliğinin değerli ancak o zamana dek ihmal edilmiş yanlarını sergilemesi için Montan'a fırsat vermişti. Bu da gösteriyor ki aslında biz dostlarımızı yalnızca bize eşlik edecek, iyi yürekli ve eğlenceli insanlar oldukları için değil, aynı zamanda ve en çok da bizi olduğumuzu sandığımız kişi biçiminde algılayabilecek ve anlayabilecek kişiler oldukları için seçeriz. Bu dostluk şarkısı kısa sürdü, üstelik acıyla noktalandı. 1563 yılının Ağustos ayında, yani tanışmalarından 4 yıl sonra La Boetie hastalandı. Mide krampları çeken genç adam birkaç gün içinde öldü. Bu kaybın yol açtığı acı Montan'ın yüreğinden hiç çıkmayacaktı. Hayatımın geri kalanını bu insanın sıcak dostluğuyla geçirdiğim o şanslı 4 yılla kıyaslıyorum da geriye kalan yalnızca duman ve kül. Kasvetli karanlık bir gece. Onu kaybettiğim günden beri keyifsiz, şevksiz yaşayıp gidiyorum. Denemelerde Montan'ın ölen dostuna benzer bir ruh arkadaşına özlem duyduğunu gösteren ifadelere rastlanır. La Boetie'nin ölümünden 18 yıl sonra bile Montan dönem dönem büyük üzüntüler yaşamıştır. 1581 yılının Mayıs ayında denize girmek için gittiği Lucca yakınlarındaki La Villa'da seyahat günlüğüne şunları yazmıştır. Bütün bir günü Monsieur La Boetie'yi düşünüp üzülerek geçirdim. Kendimi bir türlü toparlayamadım ve bu ruh hali öylesine uzun sürdü ki bedenimin bundan zarar gördüğünü hissettim. Montan bir daha böyle bir dostluk kuramadı ama bunu telafi etmek için olabilecek en iyi yöntemi keşfetti. Denemelerde kendi gerçek yüzünü, bir tek La Boetie'nin tanıdığı gerçek kişiliğini ortaya koydu. Dostunun yanında nasıl kendisi olabildiyse kağıt üzerinde de aynen öyle olmayı başardı. Çevresindeki insanlar onu düş kırıklığına uğrattığı için yazar olmuştu. Ama yazıyor olması bir gün bir yerlerde birinin kendisini anlayabileceği umudunu hala taşıdığını gösteriyordu. Montan'ın kitabı belli bir kişiye değil, herkese sesleniyordu. Aslında kişiliğinin en gizli yanlarını kitapçılarda alışveriş yapan yabancı insanlara sunmanın bir çelişki olduğunu o da biliyordu. Tek bir insana söylemeye asla yanaşmayacağım pek çok şeyi bütün insanlara söylüyorum. En gizli düşüncelerimi öğrenmek isteyen en sadık dostlarımı kitapçıların tezgahlarına yolluyorum. Tabii biz bu çelişkiye şükran duymalıyız. Konuşacak kimse bulamadıkları için birkaç kişinin yazar olduğuna, bu yüzden kaç kitap yazılmış olduğuna şöyle bir bakarsak, kitapçıların yalnız insanlar için gidilebilecek en iyi yer olduğunu anlarız. Montan kendi yalnızlık duygusunu hafifletmek için yazmaya başlamış olabilir. Ama kitabı bizim yalnızlığımızı da biraz olsun hafifletiyor. Montan'ın iktidarsızlıktan, gaz çıkarmaktan söz ettiği, ölmüş dostunu tuvalette otururken gürültüye tahammül edemediğini anlattığı bu portresi, hiçbir şey sakınmadan dürüstçe kaleme aldığı portre sayesinde biz de normal arkadaşlar arasında çizdiğimiz normal portrelerde asla sözünü etmediğimiz ama yine de kendi gerçekliğimizin bir parçası olan yönlerimizle barışabilir, kendimizi daha az yalnız hissedebiliriz. 4. Entelektüel yetersizlik üzerine. Entelektüel bir insanın sahip olması gereken belli başlı özellikler vardır. entelektüel insanların bilmesi gerekenler. Entelektüel bir insan çoğu okulda ve üniversitede öğretilen aşağıdakilere benzer soruları yanıtlamayı bilmelidir. 1. Aşağıdaki üçgenlerde x ile belirtilen açıları ve uzunlukları bulunuz. 2. Aşağıdaki cümlelerde özne, yüklem, bağlaş ve eğer varsa sıfatları bulunuz. Köpekler insanların en iyi dostudur. Lucilius garip biridir. Yarasalar kemirgenler familyasının üyeleridir. Odada yeşil bir şey yok mu? 3. Akinalı Thomas'ın ilk neden savını açıklayınız. 4. Aşağıdaki parçayı çeviriniz. Aristotle'dan Nikomachean Ethos. 5. Aşağıdaki parçayı çeviriniz. Seneca'dan De Constantia. Montan bu türden pek çok soruyla karşılaşmış ve bunları başarıyla yanıtlamıştı. Yazar Fransa'nın en iyi eğitim kurumlarından birinde 1533'te kentin eski ve yetersiz Güzel Sanatlar Lisesi yerine kurulan Bordeaux-Guyenne okulunda eğitim aldı. Daha 6 yaşındaki Michel okula başlamadan önce bu okul bir eğitim merkezi olarak ülke çapında üne kavuşmuştu. Okulun eğitim kadrosunda André de Guève adlı aydın bir müdür, ünlü Yunanca uzmanı Nicolas de Grouchy, Aristotelesçi bilim adamı Guillaume Gurente ve İskoç şair George Buchan'ın bulunuyordu. Bu okulun ya da bundan önce ve sonra kurulmuş okulların ve üniversitelerin genelde nasıl bir eğitim felsefesi benimsediklerini kısaca anlatmak istersek, felsefeyi şöyle özetlemek mümkündür. Öğrenci dünyayla ilgili tarih, bilim, edebiyat ne kadar çok şey bilir öğrenirse o kadar iyi. Ancak okul müfredatını mezun olana dek sorumlu bir biçimde izleyen Montan, bu felsefeye önemli bir koşul ekler. Eğer insan bilgi olsaydı her şeyin gerçek değerini onun kendi yaşamına getireceği yarar ve uyum bağlamında ölçerdi. Yani öğrenmeye değer olanlar yalnızca kendimizi daha iyi hissetmemizi sağlayanlardır. Antik dönemin iki büyük düşünürü okul müfredatında özel bir yere sahiptiler ve insan zekasının en önemli örnekleri olarak kabul ediliyorlardı. Öğrencilere Aristoteles'in 1. ve 2. Analitikler adlı yapıtı okutuluyordu. Yunan filozof mantık bilimine öncülük ettiği bu kitapta, eğer AB'nin tamamının yüklemi ve BC'nin tamamının yüklemi ise A'nın zorunlu olarak C'nin tamamının yüklemi olduğunu belirtiyordu. Aristoteles ayrıca bir önerme P'yi S'ye bağlıyor ya da ondan ayırt ediyorsa, P'nin yüklem terim, S'nin de konu terim olarak bu önermenin terimleri olduğunu ve P'nin S'nin tamamına ya da bir bölümüne bağlanmasına ya da P'nin S'nin tamamından ya da bir bölümünden ayırt edilmesine bağlı olarak bütün önermelerin ya tümel ya da tekil olduklarını savunuyordu. Bir de Romalı bilim adamı Marcus Terentius Varro vardı. Varro, Julius Caesar için bir kütüphane kurmuş ve 600 kitap yazmıştı. Bunların içinde bir yüksek bilimler ansiklopedisi ile köken bilim ve dil bilim üzerine 35 kitap yer alıyordu.